Sevgili dinleyiciler, Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programımızın konuğu Özcan Abacı. Özcan Abacı, Edirne'ye hatta Trakya'ya ilk defa yaşayan insan hazineleri ödülü kazandıran bir arkadaşımız. Hoş geldiniz Özcan Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok önemli bir ödül. Hem şehrimizi hem Trakya bölgesini tanıtma anlamında çok önemli bir ödül aldınız. Bu anlamda ilk önce sizi tebrik ediyoruz. Aynı zamanda üniversite personelimiz olmanız açısından da üniversitemiz için de önemli bir gündem oluşturdu bu. Bunun için de sizle aynı kurumda çalışıyor olmaktan dolayı da ayrıca mutluluğumuzu belirtelim. Programımıza hoş geldiniz. Önce Özcan Abacı'yı kendi ağzından bir tanıyalım. Sonrasında zaten çok güzel bir sohbet edeceğimize eminim.
Ben de eminim, ikimizin de sanatçı olması zaten bir ayrıcalık katacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım ben. İsmim Özcan Abacı. Trakya Üniversitesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi'nde uyku teknisyeni olarak çalışıyorum. Halen de devam ediyorum. 30 yılımızı devirdik üniversitede artık. Bunun yanında Edirne Geçkinli Köyü, 1965 doğumluyum. Bir oğlum, bir kızım ve iki de küçük kızcam, torunlarım var. Bunun yanında ben Edirne'de bir taraftan memuriyet varken bir taraftan da talika fayton maketleri yapıyorum. Talika fayton maketleri derken bu tabii sonradan gelen bir şeydi. İlk başlarda kendimi keşfetmemiştim aslında. Neler yapabileceğimin de farkında değildim. Şu anki birçok insan gibi. Yani şu anda da ben hep söylüyorum. Birçok insan inanın ki kendinin neler yapabileceğinin farkında değiller. Benim düsturum şu oldu. Ya birisi yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Sonradan da bir şey daha düşündüm. Asyalı'nın bir sözü var. Birisi yapıyorsa bırak o yapsın. Avrupalı da şöyle dermiş. Birisi yapıyorsa ben de yapabilirim. Japon'un sözü de birisi yapıyorsa bırak o yapsın. Sen daha iyisini yapmalısın. Ben de hem bir başkasından daha iyi yapmayı hatta hem de kendimden daha iyi yapabilmek için çabaladım. Başardığıma da inanıyorum bunu.
Kaç yıldır dediniz bu konuyla ilgili?
90 yılında başladım aslında.
90 yılında başladınız. Peki bir ustanız veya buna olan ilginin kaynağı ne? Yani siz Edirne'nin Geçkinli Köyü'nden.
Evet.
Anne babanız
çiftçi.
Çiftçi.
Tabii. Baba üç daha çocuğusunuz. Öncesinde.
Evet.
Pardon, sözünüzü kestim. Baba daha öncesinde demir doğrama atölyesi var babanın.
Evet.
Ben de onun yanında çalıştım.
Bir zanaatkarlık oradan
var,
geliyor tabii.
Var. Evet. Var.
Ama ahşapla ilgili olan ilgi sonrasında.
Ben askere giderken atölyeyi kapadık. Döndüğümüzde babam bu işi yapmamı istemedi.
Evet.
Demir doğrama işini yapmamı istemedi. İşte bir memuriyet olsun istedi. O arada da Süloğlu Tarım İlçe Müdürlüğü'nde geçici sözleşmeli olarak işe başladım. O dönemde gördüğüm bir şey vardı. 90 yılının 2 Şubat tarihli bir gazetesinin ikinci sayfası.
Evet.
8 Şubat tarihli bir gazetenin ikinci sayfasında gördüğüm bir gemi modeli vardı. İzmirli bir silah teknisini yapmış ve yüzdürmüş bunu havuzda.
Hmm.
O benim çok ilgimi çekti de. Ama sonra şöyle bir düşündüm. Ya sen kim? Gemi yapmak kim? Gemicilik bilgin yok. Denizcilik bilgin yok.
Hem yapacaksın hem yüzdüreceksin.
He.
Evet.
Yani ben bunu yapabilir miyim? Öyle böyle derken ona cesaret edemedim. Saksılar yaptım, çiçek saksıları.
Hmm.
Çiçek saksılarıyla başladım. Ahşabı severim. Ahşap aslında hayatımızın her döneminde var.
Evet. Beşikten mesela doğumun, denir ya tabii ki.
Doğumunuzda beşik.
Ölümde tabut.
Ölümünüzde tabut. Diğer zamanlarda da masa sandalye.
Tabii.
Hmm, yani ahşabı çok severim gerçekten. Ahşaba ilgim hep vardı. Akabinde birkaç yıl geçti bu gemi düşüncesi. Malzemem de yok. İşte bir falçatayla, işte bir bali falan aldım yapıştırıcı. Neyle yapıştıracağınızı da bilmiyorsunuz.
Başladınız yani yapmaya öyle
tabii
mi?
Tabii yani heves ettim.
Heves
başladım
ettiniz.
Da demeyeyim de.
Evet.
Onlarından birkaç yıl geçti. Bu arada da ben üniversitede işe başladım. Üniversitede işe başlayınca sağ olsun göğüs hastalıklarında çalışıyorum o zaman. İlker Bey vardı. Şimdi ismini hatırlayamayacağım ama. Ya da çok güzel yapmışsın falan. Şimdi bizim gibi insanlar da nasıl diyeyim yaptığı şeyin beğenilmesinde çok hoşlanırlar.
Bütün insanlar hoşlanır ondan. Bütün insanlar.
Ben kendimden pay biçiyorum da. İşte yaptığımızı hemen göstermek isteriz falan. Ben de öyle gösterdim. Aa dediler çok güzel yapmışsın. Abi beni bir gaza getirdiler. Omuzlarım kabardı böyle yani ben ne yapmışım falan gibi düşünmeye başladım. Sonra İlker Bey sağ olsun dedi. Gemi yapan bir arkadaşım var onunla tanıştırayım. Aa bir gittik tanıştık. Adamın yaptığı gemiyi gördüm. Harika bir şey. Bana dedi senin gemiyi yaptığın şeyi de görelim. Dedim yok ben daha bir şey yapmadım yani falan. Geldim hemen aldım onu sobaya attım.
O kadar.
İlk yaptım.
Evet.
Yani Düşünsenize şimdi ben pazardan aldığım oklavadan direkt yapmışım.
Evet.
Yani 30 santimlik bir geminin bir parmak kalınlığında direği mi olurmuş?
Evet.
Ama ben bilmiyordum o zaman.
Tabii.
Bunun için de zaman gerekti. Ha, sonrasında ne yaptım? Benim çok beğendiğim gemi modelleri işte ip merdivenlerini bunlar tutkalla yapıştırırken çivilere gelip ben onun ip merdivenin nasıl yani gemici düğümüyle nasıl örüldüğünü öğrendim. Onu araştırdım. Onu öğrendim. Gerçek ip merdivenler yaptım. Aslında sadık kalarak işte bütün üzerindeki her şeyin çalışmasını sağladım. İyi güzel de bu sefer de kendi kültürüme ait bir şey değil, bulamadım.
Evet.
Saltanat kayığı var bilinen.
Evet.
Çizimleri olan, projesi olan. Bu benim hiç ilgimi çekmedi ne hikmetse.
Evet.
Saltanat kayığını ben sevmedim. Ben hep kadırgaları falan isterdim. Bunun için gittim İstanbul'da araştırmalar yaptım. Yok Denizcilik Müzesi'ne gittim. Olmadı Gemi Severler Derneği'ne gittim. Orada bir arkadaşımla birlikte gittik hatta. Bir anımı da anlatayım bu arada. Şimdi gittik dedik ki biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bana söyledikleri şey işte Bagota'yı falanca yerden alacaksın. Armadura çeliğini pişmanca yerden alacaksın. Onu oradan bunu oradan. Siz ne yapacaksınız? Sadece toplayacak, montaj birleştirecek.
Yapacaksın.
Ha birleştirecek. Bizim arkadaş dedi. Olur mu dedi öyle şey ya. Biz kendimiz yapıyoruz zaten onları. Ne gerek var ama. Nasıl yapıyorsunuz dedi. Allah Allah biz Edirne'nin Geçkinlik köyünden çıkmışız gitmişiz.
Hangi yılda bu Özcan Bey?
94-95.
Yani 30 yıldan
bahsediyoruz. Tabii 30 evet. yıldan bahsediyoruz.
Evet.
Sonrasında dedim ki bunlardan bir şey olmaz. Biz kendimiz yapacağız. Ne yapacaksak? Bana hep çay çizimlerini verdiler bir de. İşte Hollanda gemisi, İngiliz Kraliyet Donanması'nın gemileri. Bizim Osmanlı'ya ait herhangi bir çizim yok. Biz saklamamışız. Veya bırakmamışız geriye yani. Döndüm geldim ya dedim ki ben kendi kültürüme ait bir şey istiyorum. O arada da belki de kendini beğendirme çabası mıdır? Nedir bilmiyorum. İçimde acayip bir şey var. Genç yüzde o zaman.
Evet.
Kıpır kıpır. Gözüme amcamın böyle samanlığında kuruntulukta duran bir tane tınaz makinesi.
Evet.
Harman makinesi. Buğday falan elemek için kullanırdık biz bunu. O ilişti. Her tarafı da ahşap ya. Dedim ben bunu yapabilir miyim? Başladım. Hakikaten yaptım. Ölçülerini çıkardım.
Evet.
Her gün birkaç kere gittim. Her bir parçayı şimdi fotoğraflayıp ölçüleri alıp öyle bir şeyim de bilgim de yok. Her gün gidip bir parçanın ölçüsünü çıkardım. Geldim kestim bıraktım. Öyle öyle ben bunu topladım. Ha bunu toplarken de bu sefer metal aksama gelince iş. Ne oldu? Dişliler. Nereden bulacağım? Edirne'nin Geçkinlik köyündesiniz. Yani 95 yılındasınız.
Evet.
Böyle bir imkanınız yok. Küçük küçük vidalara ihtiyacınız var. Sonra orada bizim okulun arkasında bir tane şey. Manuel santral. Köyde daha önce kullanılan manuel santral. Onun manyetosunun içindeki dişlileri söktüm. Arkadaki kapakların içindeki ince ince vidalarını söktüm. Onları kullandım. Bir somunu yapabilmek için bir gün uğraştım belki de. Böyle zamanlar geçti. Akabinde buradaki o demin bahsettiğim gemi yapan arkadaşlar benden daha ileriydiler tabii. Bir sergi açmak istediler. Karma bir sergi olduğu için beni de davet ettiler. Ben de eserlerimi koydum. Eserlerimi dedim de işte bir tınaz makinesi.
Evet.
Amerikan posta arabasıydı hatta. Onu da rahmetli Ekrem Ruhi Balta satın aldı.
Sonuçta siz bu hem ilgi alanınızdan dolayı bu konudaki bir çevreye girmeye başladınız.
Tabii.
Sergiler veya bu tip etkinliklerle.
Evet.
Bu işte ondan sonra artık zaten ilgi alanından farklı bir noktaya evrilmeye başladı. Anladım.
O dönüm noktasıydı zaten. İşte
evet.
Vali gelmiş gezmiş. O zaman Mehmet Cansever Vali. Vali Bey gelmiş. Tınaz makinesini çok beğenmiş. Demiş ki ben bunu satın almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Demirel'e hediye etmek için. Cumhurbaşkanı Demirel gelecek o dönemde. Bana dediler ki satar mısın? Ya satar mısın da ben koşa koşa götürürüm.
Evet.
Cumhurbaşkanına hediye edilecek
tabii.
Benim ürünüm.
Evet.
Edirne Geçkinlik Köyü'nden birisini. Sonuçta hakikaten.
O da gerçekleşti,
gerçekleşti
o zaman
gerçekleşti.
Öyle mi?
Evet gerçekleşti. O benim için çok güzel bir duyguydu. Sonrasında biz rahmetli valimiz Fahri Yücel'le karşılaştık. Tesadüfen tanıştık. Tesadüfen karşılaştık. Ortamda bulunanlardan birisi şey dedi. Edirne'yi tanıtmaktan anlatmaktan bahsedilirken. Ya dedi arkadaşın yaptığı tınaz makinesi de Cumhurbaşkanı Demirel'e hediye edildi deyince pazartesi dedi hemen bana gel. Günlerden cumartesiydi.
Fahri Yücel'in bu şehre kattıklarını anlatmak mümkün değil gerçekten.
Mümkün değil.
Herkes her konuda bu üretim noktasında şehrin birçok noktasında hala da anılıyor olması şehre gerçekten iz bırakmak böyle oluyor
evet.
Demek bir bürokrat olarak.
benim aslında örnek aldığım çok az insandan bir tanesi.
Evet.
Ki ben her zaman her yerde söylerim, beni ben yapan, talikaları doğmasını sağlayan rahmetli faalimiz Fahri Yücel'di.
Vizyoner bürokrat.
Kesinlikle.
Öyle oluyor, evet.
Yani ben işte pazartesi günü biz gittik Vali Bey'in karşısına. Ben ilk defa bir valinin karşısına çıkmışım.
Evet.
Tamam, biraz şaşkın, biraz şey. Bana dedi ki nasıl yapacağım? Ben anlattım Sayın Valim dedim. Ben işte kendim yaptım tornamı bilmem ne. İşte kuyudan çıkardığım dinamayla motorlu kıl destresi yaptım mesela. Çok ses çıkarıyordu ama olsun, ben kendim yapmıştım.
İşimi görüyordu. Ya.
Olmaz öyle şey dedi. Şimdi ne güzel aletler var dedi. Gidin dedi İstanbul'a kültür müdürüyle birlikte bir liste yapın dedi. Bir fiyat çıkarın. Gittik. Sene 2000. O zaman 2700 lira gibi bir maliye çıktı. Ama o onlar alınırsa benim için müthiş bir şeydi. Bir geldik. Vali Bey demiş 2700 lira neyine yetecek onun? Ona 5000 lira para, bir de kamyon ver. Ne isterse onu alsın gelsin.
Demecan Kültür Merkezi'nde iki oda verdiği, orada atölye kurduk. Evet. Atölyelerde ne yapabiliriz'i tartıştık. Yedirne'ye özgü bir şeyler olsun istedik. Benim hep merakım faytondaydı aslında. Faytonları çok sevmiştim. Rahmetli valimiz sayesinde müzedeki faytonun ölçülerini çıkardım. Fotoğraflarını çektim. 5 defa ufalttım. Ama metal aksamlarından dolayı çok cesaret edemedim. Dedim ki sonra talika yapayım ya. Talika yapmayı içinde bir talikacı buldum. Bunun ölçülerini çıkarmıştı. Fotoğraflarını çekip ölçeklendirdim. Bütün parçaları teker teker ölçeklendirdim. Bazen onlara çok kızdığım zamanlar da oldu. Aslında üzerinde çok detay işlemişlerdi. Boyama konusu benim için çok zordu mesela. Ahşap kısmı yapmaya başladım da bilgi de yok. Sonra Mustafa Usta vardı. Ona gittim. Dedi ki ben bir şey yapmak istiyorum. Böyle böyle biraz anlattım. Maket yapacağım. Bana burun kıvırdı işin doğrusu. Sonra ben bir tane talika ortaya çıkarınca aldım onu götürdüm buna. Dedi ki usta bak, benim sana anlatmak istediğim buydu. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum. O yani belki de şey düşündü. Ona rakip olabileceğimi mi düşündü bilmiyorum artık. Da. Gel çocuk dedi, gel. Ben seni yanlış anlamışım dedi. Bu sefer işte bak, burası özel, burası bakıştık, burası dingil. Bunları bana anlattı. Talikayı ortaya çıkardık da boya. Değilme fırça almış insan değildim yani. Nasıl boya yapabilirim diye düşünürken ilk kültür müdürünün eşi, o dönemin ilk kültür müdürü Gül Karasu'nun eşi Necmiye Hanım. Dedi ki Özcan, ben boyasam kızarmışım. Niye kızayım yani?
Ben zaten birisi boyasın diye bekliyorum.
Çünkü ilk sergime ben boyasız çıktı o talikalar. Başladı. Baktım gördüm. Dedi Necmiye Hanım yapıyorsa ben de yapar. Yani benim hayat felsefem o işte. Birisi yapabiliyorsa ben de yaparım diye düşünürüm ben. Herkesin de yapabileceğine de inanırım aslında. Yani bu talikalar aslında rahmetli valimiz Fahri Yücel sayesinde doğdu. O yüzden Edirne'ye, şehre kattıkları ayrı, bana kattıkları çok çok ayrı. Benim gönlümdeki yeri inanın apayrı.
Dediğiniz gibi şehrin kültür hayatına baktığımız zaman hangi taşı kaldırsak rahmetli Fahri Yücel valimiz altından çıkıyor. Nur içinde yatsın. Gerçekten bu şehre kattıkları gerçekten ölçülmeyecek kadar, gördüğüm kadarıyla. Bakın sizle konuşurken sizden de Fahri Yücel çıkıyor. Farklı bir kişiyle konuşurken. Ben de tabii kendisiyle tanışmamış olmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum kendi adıma. Gerçekten çok büyük bir katkısı olmuş şehrimize, ülkemize. Nur içinde yatsın diyelim, Fahri Yücel'i de anmış olalım buradan. Kısaca Özcan abi döndü dolaştı. Asıl başlangıç noktası Fahri Yücel olmakla beraber siz bugün minyatür talika yapım ustası olarak Türkiye'de de Cumhurbaşkanımızın elinden yaşayan insan hazinesi ödülünü aldınız. Ne zaman aldınız bunu? 27 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu ödülü aldınız. Biz de bununla gurur duyduk. Şimdi o zaman bu ödülün alınmasıyla ilgili aşamaların nasıl gerçekleştiğinden bahsedelim. Belki birilerine bu konuda ön ayak olmuş oluruz. Belki bu konuyla ilgili insanların bilgilenmesi onları da yüreklendirir. Şimdi sizden bu yaşayan insan hazinesi ödülü almak için ne yapmak gerekir? Tabii ki 30 yılın üstünde verilen emeği kısaca anlattınız zaten. İşte boyamasından, ahşabından, demir işçiliğinden, minyatür olması noktasında farklı bir bakış açısı gerektiğinden bahsettiniz. Bunu zaten görmüş olduk. Yani ciddi bir emek sonucunda ortaya çıkıyor. Ama sizin buradaki en önemli yaklaşımınızda birisi yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Buradan tüm dinleyicilerimize, özellikle tüm öğrencilerimize, gençlerimize bu cümleyi duvarlarına yazmalarını rica edelim. Birisi yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Ben de böyle bakarım hayata. Bu konuda da bu mesaj da çok önemli aslında. Şimdi lütfen Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü nasıl alındı? Bunun hem süreçleri, buraya gelene kadar kısım zaten sizin emeğinizde olduğu ortada ama bunun bir de prosedür kısmı var. Onlar nasıl gerçekleşti? Onlarla ilgili de bilgi verirseniz bize.
Bu Kültür Bakanlığı'nın yıllarca bunu takip ettiği aşikar. Bunun için bir çaba sarf edilmesi lazım, bir başarı elde edilmesi lazım tabii ki. Bunun haricinde de İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde bir kurul oluşması lazım. Ve bu kurulun sizi Kültür Bakanlığı'na Yaşayan İnsan Hazinesi formu doldurarak Kültür Bakanlığı'na iletmesi lazım. Bakanlıkta da kurulan komisyonlarda bunun değerlendirilip hak edip hak etmediğiniz, hak ettiğiniz noktada da bunu size verilmesi için uygulanması gereken bir prosedür var.
Evet, buradan bizim Edirne İl Kültür Müdürlüğümüz bir komisyon kurarak Yaşayan İnsan Hazinesi, şehrimizdeki Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü almaya hak kazanabilecek kişi Özcan Abacı'dır diye bir rapor hazırlayıp bakanlığa gönderdi.
Aynen öyle.
Evet.
Aynen öyle oldu. O süreç öyle işte. İşte Kültür Müdürlüğümüzün bunlar büyük katkılar var tabii.
Evet.
Daha sonra Ankara değerlendirdi. Oradan gelen telefonla Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü almaya layık görüldüğüm bana bildirildiğinde çok çok mutlu oldum açıkçası. Yani benim aslında bu konuda gelebileceğim en üst noktaydı. Ya alabileceğim evet. En üst seviyedeki bir ödüldü. Düşünsenize Neşet Ertaş'la aynı listede olmak. Şimdi Cumhurbaşkanımız da orada. Cumhurbaşkanımızın ağzından tek tek isimlerimizi zikretti. Hepimize ödülümüzü verdi. Bunlar tabii ki büyük bir gurur. Mesela dev ekranda Talika Ustası Özcan Abacı yazıyor ama bir de Edirne yazıyor.
Evet.
Edirne. Ben şehrimi ön plana çıkarmayı, hatta köyümü, Geçkinli Köyü'nü. Bakın benim bütün eserlerimin üzerinde Edirne Geçkinli Köyü diye yazar.
Evet, ne mutlu.
Yani ben yaşadığım şehri, bu ekmeğini yediğim şehri nasıl diyeyim, tanıtmak, anlatabilmek için hakikaten çaba sarf ettim.
Evet, siz aslında hem ilgi alanınızın hem sevgi duyduğunuz bir konunun peşinden koşmuştunuz. Evet. Ama buradan tabii hem şehrimiz hem bir noktada baktığımız zaman üniversitemiz personel olmanın sebebiyle üniversitemizde payını almış oldu. Bu noktada size gerçekten teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki planlarımız neler? Şehrimizin adını gerçekten duyurduk. Şimdi böyle bir ödül almış olmanın sizin tanınırlığınıza, dolayısıyla şehrimizin tanınırlığına da katkısı olacaktır. Belki uluslararası arenada daha fazla boy göstereceksiniz. Kültür Bakanlığı'nın bu noktada katkısı olacaktır diye tahmin ediyorum. Neler olacak bu konuda, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?
Rektörümüzle yaptığımız görüşmelerde onların teşvikleri de sağ olsunlar, destek de verdiler. Benim asıl hedefim, asıl derdim bundan sonrası için birilerine bunu öğretmek.
Evet.
Bakın şöyle söyleyeyim. Kültür Bakanlığı'nın bana 2005 yılında vermiş olduğu sanatkar kimlik belgesinin üzerinde ustası kısmı boştur. Benim bir ustam yok çünkü.
Evet. Şimdi çırağınız da yok o zaman, doğru mu? Şu ana kadar hiç yok mu? Çırak yetişmedi mi?
Var. Var. Şöyle söyleyeyim. Orayı listeye verdiğim Profesör Doktor Kenan Sarıdoğan.
Ha, Kenan hocamız.
Evet. Evet. Kenan hocamız. Sağ olsun. Sabri Demiral.
Evet.
Bir kişi öğretmen. Aynı zamanda benim de ortaokul öğretmenim. Biz İkisiyle birlikte sanayide aynı atölyedeyiz. Biz ne yapıyoruz? Maaşımızdan o atölyenin kirasını ödüyoruz.
Evet.
Cebimizden. Yani para kazanmakla ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz orada. Tabii ki bu işi, bu şeyi devam ettirebilmek için belli bir...
Tabii ki her işte olduğu gibi. Bütün sanat dallarında, evet. Müzikle ilgili de bildiğiniz gibi bizim için de aynı şey geçerli. Tabii ki.
İnanın önceliğimiz maddiyattan çok maneviyat. Maneviyat çok çok önemli ki geldiğimiz noktada işte... Ben Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almışsam, övgü dolu sözleri işitmişsem, sizinle burada bu programı yapıyorsam hep bu yaptığım iş sayesinde.
Evet, aynen. Şimdi ben de kısaca bir örnek vereyim tabii, sohbet ediyoruz. Kendi adıma biliyorsunuz ki işte akordiyon çalıyorum. Bu konudaki ilgi alanları, ki herkes müzikle ilgili olan yanımı daha fazla bilmekle beraber aslında benim akademik alanım müzik değil. Ama o konudaki ilgiyi aynı sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi ilgi alanının bu olması, buna sevgi duymak, ilgi duymak farklı bir noktaya taşıyor. Benim hayatımı hep şekillendirmiş oldu müzik. Dediğim gibi onlarca ülkede hem ülkemi temsil etmiş oldum, hem o farklı kültürleri tanımış oldum. Müzik sayesinde, akordeon çalıyor olmam sayesinde, bugün şu an burada olmam bile belki yine en görünür olan bu enstrüman sayesinde belki de onun çok büyük etkisi var diyebiliriz. Aynen dediğiniz gibi bu ilgi alanları veya bu konudaki fark yarattığınız durumlar sizleri farklı yerlere taşıyor.
Bak mesleğim değil, işim değil.
Ama bir taraftan şöyle bir şey, tabii siz şimdi bununla ilgili üretim yapmaya devam ediyorsunuz ve bunun bir maddi bir geliri ve getirisi de oluyor olması lazım size. Çünkü bunların maliyetli bir boyutu da var. Yani yapmış olduğunuz işin emek boyutu ayrı ama bir de malzeme boyutu var tabii ki. Ciddi bir maliyet olduğunu düşünüyorum onların. Peki emeğiniz karşılığını buluyor mu? Çünkü sanat hem iltifata tabidir. Hı hı. Bu iltifat da belli noktada işte bu da iltifata giriyor. Bunun bir karşılığında olması gerekiyor.
Maddi olarak hayır. Maddi olarak hayır ama manevi olarak oluyor.
Manevi olarak en tepe nokta diyebiliriz ülkemiz bağlamında baktığımız zaman.
Öncesinde de mesela güzel şeyler oldu o açıdan. Yani burada şimdi bir valiyiz de ne bileyim sinagogda mesela benim sergi alanımız var orada. Yani evet. Atölye Günay valimiz sağ olsun vermişti. Bu da hem yurt içinde hem yurt dışında da bizim tanınırlığımızı artırdı aslında. Bundan sonra dediğim gibi rektörümüzün bahsettiği gibi öğrenciler yetiştirmek. Öğrenciler derken aslında yaptığımız şeyleri gelecek nesle, yaptığımız demeyeyim de geçmişte var olan kültürümüzü gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarabileceğimiz bir ortam. Benim en büyük isteğim bu.
Ya bunu üniversite olarak tabii ki Sayın Rektörümüz size bu konuda destek vereceğini söylediyse kesinlikle. Eminim. Bu konuda belki bir atölye, belki buna uygun bölümlerdeki öğrencilerimizin yetiştirilmesi gibi. Çünkü siz tırnağınızla kazıya kazıya birilerinden bilgileri küçük küçük öğrene öğrene bir bilgi yumağı oluşturmuşsunuz ve ciddi bir bilgi ve birikime sahipsiniz artık. Bu da tescillenmiş de durumda. Bu anlamda böyle bir imkan verilmesi hem şehrimiz açısından hem üniversitemiz açısından çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum ben de.
Mutlaka ama şöyle söyleyeyim yani benim de hala bilmediğim bir sürü şey var. Yeni öğrendiğim şey var. Yeni keşfettiğim şeyler var. Şimdi benim en büyük zorluğum aslında burada şuydu. Evet bir maket yapıyoruz. Bejde falfalmışız bunu ama bu tamamen orijinaline sadık olmalıydı. Makaslarıyla ne bileyim bütün çalışırlığıyla bütün her şeyi orijinaline sadık kalmalıydı. Önemli olan buydu benim için. Tabii boyut küçüldükçe işiniz daha da zorlaşmakta. O yüzden şimdiki yeni nesil, öyle söyleyeyim ben size, yeni nesil aslında az çalışıp çok para kazanma peşinde.
Rahat etmek istiyor diyorsunuz.
Rahat etmek istiyor. Ben bir zamanlar Kültür Bakanlığı, ben de 2007'ydi sanırım ya da 2008. Kültür Bakanlığı ben de DÖSİM vasıtasıyla 170 tane tarika fayton istedi. O da benim için ayrı bir şeydi. 170 tane tarika fayton yalnız başıma yapmam mümkün değil. Bütün aile çalıştı. Böyle söyleyeyim. Çocuklar, babam, hanım, herkes.
Akrabalar bile belki.
Evet, akrabalar bile. O arada yeğenlere dedim ki gel kaç paraysa sana da vereceğim. Yani maaş vereyim sana. Yardım et. Bu ne olacak? 3 ayda toplarız. Ya neyi topluyorsun 3 ayda?
Ne kadar sürüyor bir tanesini yapmanız?
Yaklaşık bir ay.
Bir tanesi.
Evet. Yani bir tek parça. Mesela tekerler üzerinde bile 12 parmak, 6 tane esmit, başlık, porya. Yani yüzlerce parça var. Bunlar da her seferinde onlarca defa elinizden geçmek zorunda. Bir kere alıp o parçayı, hazır bir parçayı takmıyorsunuz çünkü. Siz üretmek zorundasınız. Ben üzerindeki her bir parçayı kendim üretiyorum. Bunu sarı kaynağını da öğrendim. Gümüş kaynağını da öğrendim. Mecburdum.
Evet.
Önceden metal aksamını yapan bir başkasıyken, işte ahşap kısmıyla uğraşan bir başkasıymış. Boyasını yapan bir başkası ama ben bunların hepsini yapmadım.
Hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz bunları?
Her şeyini.
Her şeyini kendiniz
yapıyorsunuz. Üzerinde hazır alınıp takılmış herhangi bir şey yok.
Yani bu tamamen baştan sona Özcan Abacı'nın el yapımı olmuş oluyor. Kesinlikle. Ortaya çıktığı zaman. Zaten bu da tabii en değerli kısmı da burası. Tamamen el yapımı olmuş olması. Peki şöyle bir şey var. Bunun Edirne'ye ait bir talika mı yaptığımız? O kısmına da şimdi gelelim. Yani bu Edirne'yi temsil ediyoruz ama Özcan Abacı Edirneli olduğu için, Geçkinli Köyü'nden olduğu için mi Bu talika Edirne'li talika oldu. Yoksa yaptığımız talikanın Edirne'ye özgü bir yanı var mı? Bak bu çok önemli. İşte şimdi burasını da aktaralım.
Şimdi onun mücadelesinde verdi. MYK ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla, Kültür Bakanlığı'yla birlikte talikanın meslek standartını hazırladık. Seviye 6 meslek standartını hazırladık. Orada da birçok akademisyenle karşı karşıya geldi mi? Toplantılar yaptı. Hep onu anlatmaya çalıştım. Talika Edirne'ye özgü bir at arabası çeşididir.
Evet.
Evet, at arabası birçok yerde vardı ama talikanın en büyük özelliği çift makaslı olmasıdır. Başka hiçbir yerde çift makaslı bir at arabası çeşidi yok.
Edirne dışında.
Edirne dışında. Tamamen Edirne'ye özgü. Akhisar'da da var at arabası. Onlar da yapmıştı ama kanat şekli farklı. Şimdi düşündüğünüzde renk olarak canlı renkler var. Çok canlı renkler. İşte bizim Roman vatandaşlarımız boyamış genelde.
Talikaları. Zaten onlar genelde de kullanmış değil mi?
Yani neşeli
evet.
İnsanlar ve bunu yansıtmışlar. Ama orada sonbaharda var, ilkbaharda var, yazda var, kışta var.
Evet.
Üzerindeki renklerle onları da bezemişler. Bir de talikaların çampana sesi dediğimiz bir sesi vardır. Tekerlekler döndükçe her ustanın bu daire şeklinde bir çeliktir aslında. O çeliğe inceliğine göre su verilir. Isıtılıp su verilir. İşte tekerlek döndükse oradan bir ses çıkar. O çıkan sesten derler ki bu Bulgar Raçko'nun arabası. Bu Mustafa Ağa'nın arabası.
Onun yaptığı araba.
Kimin yaptığı araba anlaşılır. Kim evet. olduğu anlaşılır araba.
Bu da tabii işte ustanın oradaki maharetini ve ustalığını aktardığı bir alan diyorsunuz talikada. Yani gerçekten başlı başına bir ömür adanmış ve ortaya da ne kadar güzel bir şey çıkmış hem şehir adına hem ülke adına. Hem sizin geleceğe miras bırakmanız adına çocuklarınız var, torunlarım var dediniz.
Evet.
Onlar peki mesela torunlar ilgi duyuyorlar mı böyle şeylere? Kaç yaşlarında torunlar? Bir yaşında.
Birisi 5 yaşında.
Biri 5 yaşında.
İnşallah.
Evet, çünkü oyuncak gibi baktıkları zaman da onların çok ilgisini çekecek bir şey. Vallahi yani hani bu bahsettiğimiz şeyi onlara da aktarabilsek, çoluğa, çocuğa, torunlara. En önemli şey bizde mesleklerin veya bu konudaki zanaatların yeni nesillerimize aktaramıyor olmamız çok önemli bir şey. Bakın ne dediniz? Çırak yok dediniz. Biraz önce saymış olduğunuz çıraklar çok kıymetli hocalarımız. Onlar bir hobi olarak onu yapıyorlar ama genç bir kardeşimiz, arkadaşımız ve bunu evet bunu devam ettirebilir. Ahmet, Ayşe, Mehmet bunu devam ettirebilir bir kardeşimiz diye bir cümle kullanmadınız. Bu da aslında işinizce yani.
Çok haklısınız. Şimdi ben bu gençlerimizin inanın ki o telefonlarla oynamak yerine gelip orada sadece izleseler bile o kadar mutlu olacaklarına inanıyorum ki. Anlatamam size. Ahşaptan çıkan talaş kokusunu, o ahşaptan çıkan ince tozu gördükten sonra insanın üzeri kirlenir falan ama o kadar mutlu olursunuz ki anlatamam size.
Kesinlikle. Sizin bu atölyeniz şu anda Edirne'de nerede?
Sanayi sitesinde.
Sanayi sitesinde bir atölye var ve orada bu üretimleri gerçekleştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim. Özcan Bey, yani gençlere ilham verecek şeyler bunlar dinledikleri zaman. Beni bile tekrar bir yeniledi. İlham aldım sizden ben de. Geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için, şehrimizi güzelce temsil etmiş olduğunuz için, emekleriniz için teşekkür ederim. Son olarak böyle söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj varsa onları da alalım.
Ben her şey için çok teşekkür ediyorum. Yakın ilgi ve alakalar için de. Mutlaka bir hobiniz olsun.
Evet.
Mutlaka bir el işi uğraşınız olsun. İnanın çok şey başarırsınız.
Evet.
Yeter ki bir yerlerden başlayın. Bakın ben de ne yapabileceğimi bilmeden başladım. Ne yapabilirim diye düşünürken başladı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın elinden bir ödül almışsam bu benim için büyük bir onur. Siz de bu onuru yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum.
Evet, aynen dediğiniz gibi aslında programın ana cümlesi şunu söyleyelim. Çok güzel bir şey söylediniz. Birisi yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Bu da bu programın ana mesajı olsun. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Çok sağ olun.